Ayrım 26, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 306, 68. kısım. 20 dakika sonra Normandy Oteli'nin önünde durduk. Asansörle yukarıya çıkarken yalnız kalmayı istemediğim duygusuna kapılıverdim. Josh'un sohbeti hoşuma gitmişti ve sohbete devam etmek niyetindeydim. Ama kapımın önüne geldiğimizde Josh bana döndü ve sana iyi geceler Kate dedi. Bir an ne diyeceğimi bilemeden durdum. Josh'un odama girmeyi istemediğimi hissettiğini biliyordum. Derken bana doğru eğildi ve hafifçe yanağımdan öptü. Kıpkırmızı kesildim. Teninin yüzüme sürtünmesi çok hoş duygular uyandırmıştı bende. Kolonya, vanilya ve limon kokuyordu. Derken ağzı benim ağzımı buldu ve öpüştük. Yavaş yavaş, uzun uzun bir öpüşme oldu bu. En nihayet kendimi hafifçe kopardım, doğrudan gözlerime baktı. Hani şu hiçbir şeyi saklamayan, her şeyi anlatan göz göze bakışmalardandı bu. Sanki kafamın içini okuyor gibiydi. Elini kaldırdı ve parmaklarından birini çenemin etrafında dolaştırdı. ''Sana bir şey diyebilir miyim?'' dedi. ''Nedenini bilmiyorum ama gitmek istemiyorum.'' ''Neden bilmiyorum ama ben de gitmek istemiyorum.'' yanıtını verdim. ''İçeri girip sana sarılmamı ister misin? Sadece sarılmamı.'' Canım gülümsemek istedi. ''Ben bu diziyi bir yerlerden hatırlıyor muyum acaba?'' ''Ciddiyim, sadece sarılacağım.'' Aslında yüzünün renkten renge girdiğini gördüm ve her nedense bu da bende ona sarılma arzusu uyandırdı. ''Birine sarılmayalı epey uzun bir zaman oldu, tabii bir şartla.'' ''Ne şartı? Kuralı mı var bu işin?'' Josh gülümsedi ve çabucak, ''Bir ajan başka bir ajanı teselli edemez diye bir şey hiçbir yerde okumadım ben.'' ''Öyle mi olacak?'' Bana ciddi ciddi baktı. ''Doğrusunu söylememi ister misin? Zannederim senin birine sarılmaya ihtiyacın var ve doğrusunu söylemek gerekirse galiba benim de var.'' Cevap vermedim. Onun yerine bıraktım Josh beni odasına götürsün. Kapıyı kapattı. Yatağının yanında hafif bir ışık yayan küçük bir gece lambası yanıyordu. Elimi bırakmadan yatağın üstüne oturdu. Ben de onun yanına oturdum. Sonra kolları yukarı kalktı ve beni sardı. Çok huzur verici bir duyguydu bu. Josh doğrusunu söylemek gerekirse sarılmakla yetinmek istemiyorum. Yüzüne baktım ve aklımdan geçenleri ona söylemeye çalıştım. Kendimi hala suçlu hissediyordum. David öleli 1,5 yıl olmuştu ve ben başka bir adama cinsel ilgi duymuştum. Josh konuşmadı, tek kelime bile söylemedi. Ama bana yakınlaştıkça onun nefesini boynumda duymaya başladım ve kendimi çok iyi hissettim. En sonunda alnımı öptü, sonra da göz kapaklarımı, yanaklarımı, dudakları aşağıya indi, boynuma ufacık kaçamak öpücükler kondurdu. ''Çok güzel kokuyorsun'' dedi ve dudakları çenemin alt kısmını öpmek için aşağıya indi, sonra da boynuma. Her tarafım zevkten uyuştu, inledim, bu da Josh'a daha ileriye gitme cesareti verdi. Beni dudaklarımdan öptü ve dilinin dilime değdiğini hissettim. ''Öpüşmek çok hoş, çok güzel öpüşüyor.'' Elleri vücuduma değdi ve ben onun dokunuşundan aldığım hazla titredim. Ardından bir elini bluzumdan içeriye soktu ve mememi avuçladı. Geri çekilmeye çalıştım ama çekilemedim. Duygularımı sonsuza kadar kilit altında tutacak değildim. Bütün hayatımı korkular içinde bekleyerek geçiremezdim. Her ne kadar korkuyor olsam bile... Meme ucumu parmaklarının arasında yuvarladı, elimi göğsüme koyduğumda kalbimin hızlı hızlı attığını fark ettim ve bu duygu çok hoşuma gitti. Ve sonra ansızın kendimizi yatağın üzerinde yatarken bulduk. Eli bluzumu açmak üzere hafifçe uzandı. Çok yumuşak bir şekilde göğüslerimi öptü, meme uçlarımı ağzına alıp emdi. Josh durdu, yüzüme baktı. ''Bir şey yapmamız gerekmiyor. Tabii sen istersen o başka.'' İstiyorum. Ona güvendim. Çok güzel şeyler hissediyorum. Josh dikkatli, sevgi dolu bir adam. Beni kendine çekti. Ağzı yine ağzımla buluştu ve bu sefer uzun uzun öpüştük. Sonra dudakları göbeğime doğru indi. Elimi aşağıya uzattım ve pantolonunun üzerinden avuçlayarak onun ereksiyonunu hissettim. Çok sert, çok erkeksi. Artık daha fazla bekleyecek durumda değildim. Aniden basan bir şehvet duygusuyla birbirimizi soyduk ve ardından yavaş ama bilinçli bir yumuşaklıkla Josh benim üzerime çıktı ve dilini ağzıma aldım. Elimle içime soktum. 69. Kısım. Otel penceresinin dışından gelen bir ambulansın acı sireniyle uyandım. 5 saat geçmişti. Saat neredeyse 5 olmuştu. Josh yanımda yatmış, derin derin uyuyordu. Onun temiz, taze kokusunu çok sevmiştim. Gece lambası hala yanıyordu ve onun vücudu çıplaktı. Ona bakmak beni heyecanlandırmıştı. Geniş göğsü, yumuşak ama kaslı göbeği, kalın telli saçları, atletik bacakları içimi kıpırdatmıştı. Ve sonra penisini gördüm, artık sert değildi. İçimden ona dokunmak ve sertleştirmek geçti ama kendimi tuttum. Bir erkeğin bedenini yanımda hissetmek çok güzel bir duygu. Onun erkeksi kokusunu duymak güzel bir his. Zannederim böyle bir şey olmasını ben istedim. Yeniden arzu edilmek istemiştim. Bir adamın bana sarılmasını istemiştim. Sonra birden aklıma David geldi ve tepeden tırnağa suçluluk duygusuyla doldum. Hala alyansını taşıyorum. Derken beni rahatsız eden başka bir şey takıldı kafama. Lou beni cep telefonumdan aramamıştı. Peki ya bana odamdan ulaşmaya çalıştıysa? Bunu öğrenmeli miydim yoksa ona telefon etmeye mi çalışmalıydım? Onunla silahlı çatışma konusunu konuşmak istiyordum. Yataktan çıktım, Josh'un gıdısını öptüm, giyindim ve odadan çıktım. Odama girer girmez hemen Lou'yu cebinden aradım ve ikinci çalışta telefon açıldı. ''Kusura bakma, sana dönemedim. Çok yoğun bir gün oldu.'' dedi Lou yorgun bir sesle. ''Sen evde misin?'' ''Hayır, hala ofisteyim. Ben de seni birazdan aramayı düşünüyordum. Sana bazı haberlerim var.'' Lou'nun sesini işitmek beni rahatlatmıştı ama anlattıklarını dinledikçe tüylerim ürperdi. ''Kate, çifte cinayetler İstanbul'da da olmaya başladı. Yani Gamal'ın eskiden dolaştığı yerlerde. Kurbanlar bir dayı ile kız yeğeni ve her ikisi de yere batan sarayı denilen ünlü bir turistik yerde vahşice bıçaklanarak öldürülmüş. İki cesedin arasında tahta bir haç bulunmuş.'' Şaşkınlıktan yatağa oturmak zorunda kaldım. Yere batan sarayı hakkında bazı şeyler okumuştum. Burası Romalılar tarafından inşa edilmiş tarihi bir su deposuydu ve Gamal'ın cinayetlerinden biri de burada işlenmişti. ''Bu olay ne zaman meydana geldi?'' diye sordum. Lou'nun sesi telefon hattında yankılandı. ''Yaklaşık 8 saat önce.'' Nutkum tutuldu. En sonunda ''Lou, sen hala orada mısın?'' dedi. ''Evet, buradayım.'' Kafamın içinde alarm zilleri çaldı. İstanbul Gamal'ın ilk cinayetlerini işlediği yerdi. Orada babasını ve kız kardeşini öldürmüştü ve şimdi de tesadüfen hem Paris'te hem de İstanbul'da yeni yeni cinayetler işlenmesi kafamın içinde fırtınalar estirdi. Peki bunu nasıl öğrendiniz? Delon'un amiri beni yarım saat önce aradı. Katakomb cinayetini Interpol'ün 7/24 bilgi işlem merkezine asmış ve Türkler de bunu hemen okuyup ona sorular sormaya başlamışlar. Paris'tekiler İstanbul'da da yeni bir çifte cinayet işlenmiş olabileceğini düşünmüşler. Kısa bir süre içinde de cesetler bulunmuş ve Delon'un patronu cinayetlerde kasap bıçağının ya da satırının kullanıldığını öğrenmiş dedi Lou. Midemin bulandığını hissettim. Bu vahşet daha ne kadar devam edecekti böyle? Katili yakalayana kadar devam edecek dedim kendi kendime. Biz şimdi ne yapacağız diye sordum Lou'ya. Biz mi? Hiçbir şey yapmayacağız. Ama cinayet yöntemine baksana, yer ve kurbanların profillerine, haç simgesine. Bütün bunlar Gamal'ın tarzı. Burada karşımıza yine bir kopya çıkıyor. ''Belki öyle ama bu vakayı artık Türk polisi soruşturacak.'' dedi Lou üstüne basa basa. ''Burnumuzu sokmak için henüz çok erken. En iyisi bekleyelim ve bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak.'' ''Ama bizim soruşturmalarımıza ışık tutabilecek bir soruşturmayı görmezden gelemeyiz.'' Lou'nun canı sıkılmıştı sanki. ''Görmezden gelmiyoruz ama sen de İstanbul'a gitmiyorsun Kate ve bu iş burada bitiyor, özellikle de bugün Paris'te olanlardan sonra.'' Delon beni şikayet mi etti? Tam tersi. Bence senin kıçını kurtarmaya çalıştı. Ama buraya geldiğinde sen de olayı kendi açından anlatırsın. Canım sıkılmıştı ve sinirlenmiştim. Lou sanki bu kadarı yetmezmiş gibi bir de bomba patlattı. Ve senin hemen buraya gelmeni istiyorum. Buraya gelir gelmez seninle özel olarak bir mesele üzerinde konuşmak istiyorum dedi. Çok hassas bir konu ve bu konuda seninle benim konuşacak olmam canımı çok sıkıyor. Ama Stone burnunu bir şeylere sokmuş ve Flyst'ın ölümüyle ilgili bir takım sonuçlar çıkarmış. Şimdi senin bazı yanıtlar vermen gerekiyor. Kalbim sıkıştı. Yani şimdi bu ne anlama geliyor? Lou aniden böyle bir konuyu telefonda konuşacak durumda değilim Kate dedi. Stone'un işi gücü benim ismimi lekelemek. Çünkü bu adam benden nefret ediyor Lou. Ben de bu durumu hepinizin bildiğini zannediyordum. Sen ne demeye çalışıyorsun acaba? O ne diyor? Buraya geldiğinde bütün bunları konuşacağız. Paramparça oluverdiğimi hissettim. Sanki en yakınımdaki insanı kaybetmiştim. Neler olup bitiyor Lou? Neden bunu bana dosdoğru söylemiyorsun? Lou sustu, ardından içini çekti ve içini çekişi telefon attığında yankılandı. Kate, aksini öğrenmediğim sürece senin masum olduğuna inanıyorum ve bunlara Stone'un seni karalamak için attığı iftira gözüyle bakıyorum. Bana ne iftirası atıyormuş peki? Bunu sen buraya gelince konuşacağız. Ama sana çok samimi olarak söylüyorum. Açıklığa kavuşturman gereken bazı meseleler var. Zaten benim bütün bu söylediklerim de bunlarla ilgili, o yüzden beni sıkıştırma. Öfke içinde bir of çektim. Peki senin dediğin gibi olsun o zaman Lou. Ama Türkiye buradan 4 saatlik bir uçuş mesafesinde bile değil. En azından şu cinayetler neymiş bir ona bakayım lütfen. Olmaz dedi üstüne basa basa. Söyledim sana, unut gitsin ve bu sana emrimdir. Lou'nun sesindeki acımasızlık karşısında şaşırıp kalmıştım. Daha ağzımı açmaya fırsat bulamadan Lou, çarşamba sabahı için Air France'ın Dallas uçuşunda yerlerinizi ayırttım. Ofise gelince bu meseleyi enine boyuna tartışacağız. Öfkeden kuduracak gibiydim. Sana şu anda bir şey söylemem gerekiyor Lou. Artık seni sevmekte zorlanıyorum. Sert oldu. Son bir çaba göstermem gerekiyordu. Lou, Tanrı aşkına, bence İstanbul'u görmezden gelerek büyük bir hata yapıyoruz. Ama ricamı duymuyordu, kulakları sağırlaşmıştı. Lou çabucak, boşuna uğraşma dedi. Görmezden gelmiyoruz, sadece konuyu Türk yetkililere bırakıyoruz. Bu arada sen de çarşamba günü uçağa atlayıp buraya geliyorsun, duydun mu? 70. Kısım 10 dakika boyunca yatağımda oturup Lou'nun sözlerini düşündüm. İncinmiş, şaşkın ve öfkeliydim. Lou'nun konuşmasının gidişatı beni çok endişelendirmişti. Her ne kadar bana güvence verir gibi konuşsa da Lou'nun tam olarak arkamda olmadığını hissetmiştim. Stone burnunu bir şeylere sokmuş ve Flyst'ın ölümüyle ilgili bir takım sonuçlar çıkarmış. Şimdi senin bazı yanıtlar vermen gerekiyor. Peki Lou bunu derken ne ima etmişti? Stone yine arkamdan pis pis konuşmuş, soruşturmayı yürütüş biçimim konusunda bir takım şüpheler mi ortaya atmıştı? Bu konuyu çözümlemeye kesinlikle kararlıydım. Lou'nun dediği gibi İstanbul elimizi kolumuzu sallayarak girip çıktığımız yerlerden olmasa da düşündükçe İstanbul olayının soruşturmamızla ilgili hayati bir önemi olduğu sonucuna vardım. Tabii bu Lou'nun emirlerine bir şekilde itaatsizlik etmemi gerektiriyordu. Böyle bir itaatsizlikle derhal işten atılmamla sonuçlanabilirdi. İstanbul uçakla 4 saatlik bir mesafedeydi. Kafamda hesaplar yapmaya başladım. Peki aynı gün içinde oraya gidip gelirsem ne olur? Lou'nun böyle bir şeyi bilmesi gerekmez. Yaklaşık 11 saatlik bir yolculuk yapacağımı hesapladım. Tabii buna havaalanlarına gidiş geliş de dahildi. Dinlenmeyi uçakta uyuyarak hallederdim. Diğer zamanımı da cinayetlerin soruşturmasında geçirirdim ve sonra hemen Paris'e döner George'la birlikte New York'a uçardım. Bu konuyu düşündükçe kafama yatmaya başladı. Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki danışmayı aramaya karar verdim. Tek kelime bile Fransızca bilmiyordum ama bana cevap veren adam İngilizce konuştu. ''Madam, size nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sordu. Ona o gün İstanbul'a uçmamını, yine aynı gün Paris'e dönmemin gerektiğini söyledim. Böyle bir şey mümkün mü? Şüphesiz uçabilirsiniz madam ama hava yollarının satış büroları henüz açılmadı. Yani şimdi siz şu anda bugünkü uçuşum için bilet alamayacağımı mı söylüyorsunuz? Burası danışma masası efendim. Biz bilet satışı yapmayız. İnternet üzerinden bilet satın alabilirsiniz. Otel odasında televizyona bağlı bir bilgisayar klavyesi olduğunu görmüştüm. Bana bu sabah İstanbul'a kalkacak ilk uçağın saatini söyleyebilir misiniz? Adam içini çek, bir dakika lütfen. Bir takım tuşlama sesleri duydum. En sonunda Türk Hava Yolları'nın uçuşu Charles de Gaulle'den İstanbul'a bu sabah saat 8.30'da. Varış saati ise yerel saatle öğlen 12.30. Son dönüş uçağı saat kaçta? Paris'e son uçak İstanbul'dan bu akşam saat 8.45 yerel saatte. Charles de Gaulle varış yerel saatte gece yarısı. Ben ekranımdan her iki uçuş içinde uçaklarda çok sayıda boş yerin olduğunu görüyorum. Eğer havaalanına gelirseniz buradan biletinizi almanız konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Türk Hava Yolları'nın bilet satış gişesi saat 5.30'da açılacak. Bana çok yardımcı oldunuz, teşekkürler. Eğer uçmaya karar vereceksem havaalanına gitmek için 2 saatim vardı. Ahizeyi yerine koyar koymaz Josh aradı beni. Hey, nasılsın? Kapımı kapattığını duydum. Seni telefondan aradım. Ama sürekli olarak meşguldü. Lou'yu aradığını düşündüm. Biraz önce onunla konuştum. Buraya gelip neler konuştuğunuzu bana anlatmak ister misin diye sordu Josh. İçimden bu teklife hayır demek geçti ama taksiye binip havaalanına gitmeden önce Josh'la bir araya gelmeye mecbur olduğumu biliyordum. Hemen geliyorum. Odamdan çıkarken bir günlük ortadan yok oluşumu nasıl açıklayacağımı düşündüm. Josh'a ne İstanbul'a gitmek istediğimi söyleyecektim ne de gerekçelerini açıklayacaktım. Böylece eğer üstümüze bir pislik atılırsa Josh aklanmış olurdu. Ama eninde sonunda İstanbul'a gittiğim ortaya çıkacak ve Josh neden cinayetlerden ona bahsetmediğimi soracaktı. Ama bu çetrefil durumla da vakti gelince uğraşırdım. Josh'un kapısını çaldım. Bu sefer üzerinde tişört ile şort vardı ve odadaki hazır kahvelerden yapmış içiyordu. ''Canın ne içmek isterse söyle'' dedi gülümseyerek. ''Yıllanmış konyak ister misin? Ya da 10 yıllık bir porto mesela?'' Eğer Lou harcamalar listemizde bir de onları görürse herhalde bizi Washington anıtından aşağı sallandırır. Boşver yahu, uyumak için böyle bir şey içmen gerekebilir. Bana bir sütlü kakao yeter. Sütlü kakaonuz hazırlanıyor. Josh benim kakaomu yaparken David'in ölümünün ardından ilk kez bir erkeğe bana bu kadar çok yaklaşma fırsatı verdiğim aklıma geldi. Josh nazik biriydi, hassastı, sokulgandı. Bir erkekte istediğim her şey onda vardı. Ama sonra onun benim iş ortağım olduğu gerçeğini unutmamam gerektiğini düşündüm. İş arkadaşımla yattığım için suçluluk duymaya başladım. Ve şimdi onu yanlış yönlendireceğim için suçluluk duygum daha da arttı. Josh bana kakaomu verdi ve beni merakla bırakma, ne dedi Lou sana diye sordu. Delon tüneldeki çatışma konusunda ismimi aklamış. ''Sağ olsun'' dedi. ''Gördün mü, sana söylemişti zaten. Peki ya uçuştan bahsetti mi?'' ''Lou bize yarın sabah saat 10 uçağında bilet almış. En erken o uçakta yer bulabilmiş.'' Josh heyecan dolu bir sesle ''Bunun anlamı Paris'te 24 saatimiz var demektir. Belki Louvre'a gideriz ya da Les Invalides'deki Napolyon'un mezarına. Peki ya Jim Morrison'ın gömülü olduğu Père Lachaise mezarlığına gitmek eğlenceli olmaz mı sence?'' Oradan da Montmartre ile Cezayir Mahallesi'ne gideriz. Küçük bir Fas lokantası buluruz. İşte beni en fazla üzen de bu oldu. Yalan söylediğim için kendimden nefret ediyordum. Bir de İstanbul konusunu sakladığım için, ama başka bir seçeneğim de yoktu. Gerçekten çok üzgünüm Josh, ama Paris'te yaşayan bir kız arkadaşım var. Ben onunla ve Fransız kocasıyla buluşmayı planlıyordum. Kendilerini dün aradım ve bu sabah buluşabilir miyiz diye sordum. Galiba ben bütün günümü onlarla geçireceğim. Josh'un yüzünü hayal kırıklığı kaplayıverdi. Tabii dedi. Sen ne yapacaksın? Josh kendini toparlayarak omzunu silkti. Sen beni boş ver. Ben kendimi oyalayacak bir sürü şey bulurum. Laval'i görmeye giderim. Eğer vakit bulursam ziyaret edilecek bir sürü turistik yer var. Kim bilir, belki bir yerde karşılaşırız bile. Ya da belki hep birlikte bir yerde öğle yemeği de yiyebiliriz. Yüzümün kızardığını hissettim. Zannederim Beth bazı planlar yapmıştı. Eğer kusura bakmazsan Josh. Hey, önemli değil yahu, anlıyorum. Aramızda olanlar yüzünden rahatsızlık hissediyor musun? Tabii ki hayır. Koluna dokundum ve dokunur dokunmaz içime bir suçluluk duygusu sardı. Ama bunu Josh'a söyleyemedim. En iyisi sen biraz daha uyu dedi. Beni kapıya götürdü. Onu aldattığım için kendimden nefret ediyordum. Ben bu değilim. Bana Paris'te gezme önerisi yaptığın için teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel olurdu. Josh samimi bir ifadeyle, ''Tabii belki başka bir zaman gezeriz, önemli değil. Sen şimdi biraz uyu, umarım arkadaşlarınla güzel bir gün geçirirsin.'' dedi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 316.